Ayrım 40, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 385. Ipswich yolundaki trafik çok yoğundu. Kente yaklaşırken daha da yoğunlaştı. İki gözetleme arabası bundan yararlandılar. Sık sık yer değişip öndeki arabayı kuşkulandırmamaya çalıştılar. Kente girdiklerinden az sonra öndeki araba Şövalye sokağına saptı. Hentford Köprüsü üzerindeki yoncayı dolaştı, Orwell Nehri'ne geçti. Nehrin güneyinde Ranelagh yolu boyunca ilerledi, sonra yine sağa döndü. Yine kentten çıkacak dedi Joe. Belstead yoluna giriyorlardı. Bu yol Ipswich'ten çıkıp güneye giden yoldu. Birden öndeki araba sola kıvrıldı, küçük evlerin sıralandığı bir sokağa saptı. Ağır ol diye uyardı Preston, artık bizi görmemeli. İkinci arabaya Belstead yolunun ilerideki çıkışına gidip beklemesini söyledi. Belki av bir tur atar oradan geri çıkar diye. Joe yavaşça ilerledi. Hayes mahallesini oluşturan 7 küçük sokağın arasına girdi. Cherry Hayes sokağının üst başından geçerlerken adamın arabasını ortalarda bir evin önündeki betonun üzerine park etmekte olduğunu gördüler. İniyordu arabasından. Preston Joe'ya devam etmesini, görünmez olunca durmasını söyledi. Harry, bana şu şapkanı ver. Torpido gözünde muhafazakar parti rozeti kalmış mı bir bak. Kalmıştı. Royston'ların evinde geçirdikleri 2 hafta boyunca kullandıkları rozetlerden de bunlar. Preston alıp ceketinin göğsüne taktı, yamaçta beklerken üzerinde olan yağmurluğu çıkardı. Petrovski de ilk orada yüz yüze gelmişti çünkü. Sonra Harry'nin şapkasını kafasına biraz çarpık olarak oturtup arabadan indi. Cherry Hayes sokağı boyunca ilerledi. Sovyet ajanının evinin karşısındaki eve baktı. Ön kapıya Sosyal Demokrat Parti posteri asılmıştı. Yaklaşıp kapıyı vurdu. Genç, güzel bir kadın açtı. Preston içeriden önce bir çocuk sesi, sonra bir erkek sesi duydu. Saat 8'di. Aile kahvaltı sofrasına oturmuştu. Preston şapkasını biraz kaldırıp selam verdi. Günaydın bayan. Kadın onun rozetini görür görmez, ah üzgünüm ama vaktinizi boşa harcıyorsunuz dedi. Biz SDP'ye oy veriyoruz. Çok iyi anlıyorum bayan. Ama yanımda birkaç propaganda yazısı var. Onları eşinize gösterirseniz minnet duyarım. Kendisini MI5 görevlisi olarak tanıtan plastik kimlik kartını kadına verdi. Kadın karta bakmadı, yalnızca içini çekti. Eh pekala ama bence yine de hiç etkisi olmayacak. Preston'u kapının eşiğinde bıraktı, eve girdi. Birkaç saniye sonra Preston mutfaktan fısıldaşma sesleri duydu. Bir adam kapıya doğru yaklaştı. Elinde Preston'un kartını tutuyordu. Genç bir iş adamına benziyordu. Koyu renk pantolon, beyaz gömlek, ciddi kravat, ceketi yoktu. Onu işine gitmek üzere evden çıkarken giyecekti. Elinde Preston'un kartı, kaşları çatık yaklaştı. ''Nedir bu böyle?'' diye sordu. ''Neye benziyorsa o efendim, bir MI5 görevlisinin kimliği.'' ''Şaka falan değil mi yani?'' ''Hayır, gerçek efendim.'' ''Anlıyorum, peki ne istiyorsunuz?'' İçeri girip kapıyı kapatmama izin verir misiniz? Genç adam bir an durakladı, sonra başını salladı. Preston şapkasıyla bir selam daha verdi, eşikten içeri adımını attı, kapıyı arkasından kapattı. Karşıki evde Valeri Petrovski salonun içeriği göstermeyen tül perdelerinin gerisinden bakıyordu. Yorgundu. Tüm kasları ağrıyordu, kendine bir viski koydu. Perdelerin ardından o bitmek bilmez propagandacılardan bir tanesinin 9 numaradakilerle konuşmakta olduğunu gördü. Son 10 günde kendi evine de 3 tanesi gelmişti. Bir seferinde de paspasın üzerinde parti broşürlerinin bir destesini bulmuştu. Karşıki komşunun adamı evine alışını izledi. Bir oy daha değişti dedi içinden. Hoş, çok işlerine yarayacak da sanki. Preston rahatlayarak içini çekti. Genç adam ona kuşkulu gözlerle bakıyordu. Karısı da mutfak kapısının eşiğinde durmaktaydı. Küçük bir çocuğun yüzü kadının dizi hizasında belirdi. ''Gerçekten MI5'ten misiniz?'' diye sordu adam. ''Evet, iki başlı yeşil kulaklı olmayız biz de aslında.'' ''Yo tabii'' diye gülümsedi genç adam. ''Yalnızca şaşırdım. Peki bizden ne istiyorsunuz?'' Hiçbir şey diye sırıttı Preston. Kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Arkadaşlarımla birlikte yabancı ajan olduğunu sandığımız bir adamı şu karşınızdaki eve kadar izledik. Telefonunuzu kullanabilmek için izin isteyecektim sizden. Bir de bir iki adamımın üst kat yatak odasının penceresinden bakabilmeleri için izin isteyecektim. 12 numara mı diye sordu adam. Jim Ross mu? O yabancı uyruklu değil ki. Bizce olabilir. Telefon edebilir miyim? Şey elbette. Ailesine de. Haydi bakalım herkes mutfağa. Preston Charles sokağını aradı. Hala Cork'ta bulunan Sir Bernard Hemings'e bağlandı. Birkinshaw çoktan telsizle Cork'a haber vermişti. Aralarındaki gizli dilde konuşmuş, müşteri Ipswich'teki evinde, taksiler de yakınlarda, çağrılmaya hazır demişti. Preston diye gürledi genel müdür. John sen misin? Tam neredesiniz? Ipswich'in iki katlı evlerden oluşan Cherry Hayes diye bir sokağında diye anlattı Preston. Arkadaş inine getirdik. Bu seferkinin kendi üssü olduğundan eminim. Basma zamanı geldi mi diyorsun? Evet efendim öyle diyorum. Korkarım arkadaş silahlı olabilir. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bence bu iş özel şubeyle bura polisinin yapacağı iş değil. Genel müdüre neler istediğini anlattı sonra telefonu kapattı. Yeni bir numara çevirip Sentinel'den Sir Nigel aradı. Evet John, aynı kanadayım dedi onu dinledikten sonra. Yanında gerçekten tahmin ettiğimiz şey varsa senin dediğin gibi yapmak daha doğru. Sas gitmeli. 22. kısım. İngiltere'nin özel hava servisinin yani derine sızma, gözlemleme ve ara sıra da kent baskını konularında uzman olan o çok işlevli, seçkin uzmanlarını göreve çağırmak televizyon dizilerinde gördüğümüz kadar kolay bir şey değildi. SAS asla kendi inisiyatifiyle harekete geçmezdi. Anayasaya göre silahlı kuvvetlerin diğer bölümleri gibi o da ancak Birleşik Krallık sınırları içinde sivil yetkililere ve polise destek olarak eyleme girişirdi. Yani görünüşe göre operasyonun kontrolü yerel polisin elinde olurdu. Ama gerçekte SAS elemanlarına bir kez marş emri verildi mi yerel polisin geri durması çok daha iyi olurdu. Yasaya göre ancak bir bölgenin emniyet amiri yani yerel polisi işi yardımsız çözemeyeceğini anladığı zaman Adalet Bakanlığı'na resmen başvurur, SAS'ın getirilmesini isteyebilirdi. Bazen de emniyet amirine SAS'ı istemesi tavsiye edilirdi. Eğer bu tavsiye yeterince yüksek bir yerden geliyorsa emniyet amirinin buna karşı çıkması için doğrusu olağanüstü cesaret sahibi biri olması gerekirdi. Emniyet amiri resmi talebi Adalet Bakanlığı'ndaki daimi müsteşara bildirdikten sonra müsteşar bunu Savunma Bakanlığı'ndaki müsteşara yansıtırdı. O da Askeri Operasyonlar Müdürlüğü'ne haber verirdi. O zaman Askeri Operasyonlar Müdürü SAS'ın Hereford'daki üst kampına alarmı yollardı. Tüm bu işlemlerin birkaç dakikada yapılıvermesi tekrarlana tekrarlana çok prova edilmiş olmasındandı. Bir nedeni daha vardı tabii. İngiliz yetkililerinin her zaman aralarında kişisel ilişkiler bulunan kimseler olmaları, böyle durumlarda işlemleri sözlü düzeyde tutmaktan çekinmemeleri de önemliydi. Kırtasiye arkadan gelirdi. İngiliz bürokrasisi belki bazı İngilizlere yavaş ve boğucu gözükebilirdi. Ama Avrupa ve Amerika'daki durumla karşılaştırılırsa şimşek gibi de olabileceği ortadaydı. Zaten emniyet amirlerinin çoğu daha önce Hereford'a gitmiş, kısaca birlik denilen SAS ünitesinin yetkilileriyle tanışmış, gerekirse onların kendilerine tam ne tür yardımlar sağlayabileceğini görmüş, dinlemiş olurlardı. Çoğu etkilenirdi sağlanabilecek olanaklardan. O sabah Suffolk emniyet amirine de bölgesine gelen yabancı ajanın yarattığı kriz durumu Londra tarafından bildirilmişti. Ajanın silahlı olmasından kuşkulanıldığı, hatta yanında bir de bomba bulunabileceği söylenmişti. Emniyet amiri derhal Whitehall'daki Sir Hubert Villiers'la ilişki kurmuş, kendine düşeni yapmıştı. Sir Hubert kendi bakanına bilgi vermiş, kabine sekreterine de başbakana bildirmek üzere durumu yansıtmıştı. Başbakanın onayı alan Mr. Hubert artık siyasal onay almış talebi savunmadan Sir Peregrine Jones'a iletmişti. Jones işi zaten baştan sona biliyordu. Çünkü daha önce telefonda Sir Martin Flannery ile konuşmuştu. Suffolk Emniyet Amiri'nin Adalet Bakanlığı aramasından 60 dakika sonra Askeri Operasyonlar Müdürü gizli hattan Hereford'daki SAS komuta subayı ile görüşmekteydi. SAS'ın savaşan ekipleri dörtlük düzene göre çalışırdı. Dört eleman bir devriye ekibini, dört devriye ekibi bir mangayı, dört mangada bir birliği oluştururdu. Birlikler A, B, D ve G olmak üzere dört taneydi. Çeşitli SAS bölgelerinde nöbetleşe çalışırlardı. Kuzey İrlanda, Orta Doğu, orman eğitimi ve özel projeler ve bir de sürekli NATO görevlerini üstlenen Hereford'da kalan son birlik. Nöbetler 6 ile 9 ay arasında sürerdi. O ay B birliğinin Hereford'da bulunduğu aydı. Yine her zamanki gibi bir manga yarım saatlik nöbette, ikincisi de 2 saatlik yedek nöbetindeydi. Her birliğin 4 mangası mutlaka hava mangası, gemi mangası, dağ mangası ve mobil manga olurdu. Tuğgeneral Jeremy Cripps Londra ile yaptığı görüşmeyi bitirdiğinde Ipswich'e gitme görevi B birliğinin 7. mangasına yani paraşütle atlayanlara verildi. ''Normal yaşamınızda bu saatte ne yaparsınız?'' diye sordu Preston ev sahibine. Adamın adı Bay Adrian'dı. Genç iş adamı Ipswich polis merkezindeki 2. komiserle görüşmesini yeni bitirmişti. Bu beklenmedik konuğunun gerçek kimliği hakkında kafasında bulunabilecek son kuşkular da yok olmuştu artık. Preston önermişti Adrian'a telefon etmesine. Ve Adrian, Suffolk polisinin salonda oturmakta olan MI5 görevlisini onaylandığını en emin kaynaktan kulaklarıyla duymuştu. Preston ona karşı evdeki adamın silahlı ve tehlikeli olabileceğini de söylemişti. Aynı gün daha ileri saatlerde bir tutuklama yapılacaktı. Sabahları 9'a çeyrek kala çıkıp arabamla işime giderim, yani 10 dakikaya kadar. Saat 10'da falan karım Lucinda Samantha'yı anaokuluna götürür. Kendisi alışverişini yapar, Samantha'yı öğlene doğru alır eve döner. Yaya gidip gelirler. Ben işimden 6,5 dolaylarında arabamla dönerim. Sizden işinize telefon edip bugün izin almanızı rica edeceğim. Hastayım deyin. Ama evden yine aynı saatte işe gidiyormuş gibi çıkın. Yolun üst başında Hayes'ler Belstead yoluyla birleşirken sizi bir polis arabası karşılayacak. Ya karımla çocuğum? Bayan Adrian'ın her zamanki saatine kadar burada beklemesini istiyorum. Sonra Samantha'yı alıp elinde alışveriş çantasıyla çıksın, oraya kadar yürüsün ve o da size katılsın. Bugün için gidebilecek bir yeriniz var mı? Bayan Adrian gergin bir sesle, Felixstowe'da annem var dedi. Bugünü onunla geçirebilir misiniz? Belki gece de kalmanız gerekebilir. Ya evimiz... ''Evinize bir şey olmayacağına dair sizi temin ederim Bay Adrian'' dedi Preston iyimser bir sesle. ''Ya olduğu gibi kalır ya da buhar olur uçar'' diye eklemedi. ''Arkadaşlarımın burayı gözetleme yeri olarak kullanmalarına izin vermenizi rica etmek zorundayım. Arka taraftan girip çıkarız. Hiçbir şeye zarar vermeyiz.'' ''Ne dersin sevgilim?'' diye sordu Bay Adrian karısına. Kadın başını salladı. ''Tek istediğim Samantha'yı buradan çıkarmak.'' dedi. ''Bir saat sonra size söz veriyorum. Karşıdaki Bay Ross bütün gece uyumadı, biliyoruz. Çünkü onu izliyorduk, herhalde şimdi uyuyordur. Hem zaten o eve baskın en erken öğleden sonra yapılabilir, hatta akşama doğru.'' ''Pekala.'' dedi Adrian, ''dediğinizi yapacağız.'' İş yerini aradı, iznini aldı, 9'a çeyrek kala arabasına binip uzaklaştı. Valeri Petrovski üst kattaki pencereden onun gidişini seyretti. Birkaç saat kestirmeye hazırlanıyordunuz. Sokakta bir gariplik yoktu. Adrian yine işine her zamanki saatinde gidiyordu. Preston 9 numaralı evin arka tarafında boş bir alan ki işlerine yani gözetlemeye koyuldular. Ginger çeyrek mil ileride bir tepecik bulmuştu. Oradan Orwell'i ve yanındaki rıhtımları görebildiği gibi altta yatan 7 sokaklık mahalleyi de görüyordu. Dürbünle baktığında Cherry Hayes sokağı 12 numarayı kontrol altında tutabilmekteydi. Evin arka bahçesi öbür sokaktaki evin arka bahçesiyle bitişik dedi Preston'a telsizden. Ne evde ne de arka bahçede hareket var. Tüm pencereler kapalı. Bu havada biraz garip. Preston gözlemeye devam et dedi. Ben burada kalıyorum. Gitmem gerekirse Harry burayı devralacak. Bir saat sonra Bayan Adrian çocuğunun elinden tutmuş evden sakin sakin çıktı yürüyerek uzaklaştı. Kentte başka bir operasyon da işlemeye başlamıştı. Emniyet amiri kendi de üniformalılar arasından bu yere yükselmiş biri olduğundan yaklaşan operasyonun ayrıntılarını kendi suç bölümü komiseri Peter Love'a anlatmıştı. Love'un iki dedektifi vardı. Gereken araştırmayı yaptılar. Belediye kaynaklarından öğrendiklerine göre söz konusu evin sahibi Bay Johnson adında biriydi. Ama ev aslında emlak komisyoncusu olan Oxborough firması tarafından kiraya veriliyordu. Firmaya yapılan bir ziyaret sonucu Bay Johnson'ın Suudi Arabistan'da olduğu, evin bu arada Bay James Duncan Ross'a kiralanmış olduğu öğrenildi. Ross'un ya da Şam sokaklarındaki Timothy Donnelly'nin ikinci bir resmi telexle Ipswich'ten getirtildi. Oxborough yetkililerine gösterildi. Onlar da adamı tanıyıp teşhis ettiler. Belediye İskan Müdürlüğü Hayes Mahallesi'nin projelerini hazırlamış olan mimarları da buldu. Bu kaynaktan evin alt ve üst kat planları ortaya çıkarıldı. Adamlar daha da yardımcı oldular. Tıpkı bu biçimde evler Ipswich'in başka bir semtinde de yapılmıştı. O evlerden birini gezmek SAS baskın ekibine çok yararlı olurdu. Girecekleri evin coğrafyasını iyi biliyor olurlardı o zaman. Peter Love'un diğer bir görevi de SAS elemanları geldiğinde onlara bekleyecekleri uygun bir yer bulmaktı. Özel bir yer olmalıydı bu, gizli olmalıydı, çabuk bulunmalıydı, taşıt ve telefon ilişkisi sağlanmalıydı. Eagle Wharf'da boş bir antrepo bulundu, sahibi polisin orayı talim amacıyla ödünç almasına rıza gösterdi. Antrepo'nun yana doğru kayarak açılan koca kapıları vardı. SAS taşıtlarını içine aldıktan sonra kapanabilir, onları meraklı gözlerden saklayabilirdi. Ortadaki koca alanda da Hayes'deki evin bir modelini kontür plaklarla kurabilmeye elverişli yer vardı. Öğleden hemen önce bir ordu helikopteri Ipswich'in belediye alanına yaklaştı. Üç adam indirdi. Birisi SAS birliğinin komutanı Tu General Cripps, ikincisi operasyon subayı olan binbaşı, üçüncüsü de ekip komutanı yüzbaşı Julian Lindhurst'tu. Hepsi sivil giyinmişlerdi. Üniformalarını çantalarında taşıyorlardı. Onları işaretsiz bir polis arabası karşıladı, dosdoğru antrepoya götürdü. Polis orayı operasyon merkezi haline getirmişti. Komiser Love, üç adama elinden geldiği kadar briefing verdi. Yani Londra'nın kendisine açıkladığı şeyleri anlattı. Telefonda John Preston'la konuşmuş ama henüz onunla karşı karşıya gelmemişti. Tugendhat Cripps anladığıma göre bir John Preston varmış dedi. MI5'in saha kontrolörüymüş, buralarda mı? Sanıyorum o hala gözleme yerinde diye karşılık verdi Love. Hedef evin karşısındaki evde. Telefon edeyim arka taraftan çıkıp buraya gelsin. Yüzbaşı Lindhurst komutanına acaba ben hemen oraya gitsem daha iyi olmaz mı efendim dedi. Bir kere eve kendi gözümle bakayım sonra Preston'la birlikte buraya döneriz. Pekala, araba zaten gideceğine göre dedi komutan. Polis şoför 9 numaralı evin arka kapısını gösterdi. 15 dakika geçmişti antrepodan ayrıldıklarından beri. 29 yaşındaki yüzbaşı hala sivil kılıkta arka taraftan yürüdü, çiti aşıp arka kapıdan girdi. Mutfakta Bayan Adrian'ın ocağında kendine çay yapmakta olan Barney'i gördü. Lindhurst dedi subay, birlikten Bay Preston burada mı? Barney merdivenlerden yukarıya doğru boğuk bir fısıltıyla John diye seslendi. Bu evin boş olması gerekiyordu ne de olsa şu anda. Seni görmek isteyen bir subay var. Lindhurst üst kat yatak odasına çıktı. John Preston'ı bulup kendini tanıttı. Harry Birkinshaw çay içmek istediğine dair bir şeyler mırıldanıp odadan çıktı, aşağıya indi. Yüzbaşı pencereden karşı kaldırıma 12 numaraya doğru baktı. Aldığımız bilgilerde hala bazı eksiklikler var gibi dedi Lyndhurst. Orada kim var sizce?
Bir Sovyet ajanı olduğunu sanıyorum diye karşılık verdi Preston. Bir illegal. Burada James Duncan Ross adıyla yaşıyor. Yaşı 30'ların ortalarında, orta boylu, orta yapılı, herhalde son derece formda, birinci sınıf bir profesyonel.
Lyndhurst'e Şam sokaklarında çekilmiş resmi uzattı. Yüzbaşı resmi ilgiyle inceledi.
Evde başkası var mı?
Olabilir, bilmiyoruz. Ross'un içeride olduğu kesin, belki bir yardımcısı vardır, komşularla konuşamayız. Bu tür bir mahallede dedikoduyu önlemeye olanak yoktur. Durur, bakar, kuşku çekerler. Bu evde oturanlar gitmeden önce Ross'un tek başına oturduğunu söylediler. Bundan emin olduklarını da tekrarladılar ama bunu kanıtlayamayız.
Bize verilen briefinge göre adamın silahlı ve tehlikeli olduğunu düşünüyormuşsunuz. Tabancalı yerel polisin harcı değil demişsiniz ha?
Evet, yanında bir bomba olduğuna inanıyoruz. Bombaya ulaşmadan önce adamın durdurulması şart.
Bomba, öyle mi?
Lyndhurst ilgisini kaybetmiş gibi oldu. Kuzey İrlanda'da görev yapmıştı, alışkındı bombalara.
Evi uçuracak kadar mı ya da bütün sokağı?
Ondan biraz daha büyük dedi Preston. Yanılmıyorsak yanında küçük bir nükleer var.
Uzun boylu subay bakışlarını karşı evden ayırıp mavi gözlerini Preston'un gözlerine dikti.
Vay canına dedi, buna şaştım.
Preston, şaştığınıza sevindim dedi, bu arada söyleyeyim, onu diri istiyorum.
Birlikte rıhtıma gidip komutanla konuşalım dedi Lyndhurst.
40. ayrımın sonu. Sayfa 395.